10. ayrım, sayfa 51. Frederick'in sonraki kariyeri Clarendon'daki konuklar üzerinde iyi bir etki bıraktığını gösteriyor. Clarendon'da birkaç ay çalıştıktan sonra buradan ayrılıp New York'lu önemli bir iş adamının özel uşağı oldu. Percy G. Williams 1894 yazı başlarında bir süreliğine bu otelde yaşamıştı. Frederick'le bu sırada tanışmış olabilir ve onu başarılı her uşağın gerek duyucu özellikleri nedeniyle işe aldı. Her türlü zorluğun üstesinden gelebilen ve cana yakın bir yaratılıştaydı. William kırkına merdiven dayamıştı ve New York bölgesindeki en önemli vaudeville tiyatroları sahibi olarak popüler Amerikan eğlence tarihine damgasını vurmanın eşiğindeydi. Frederick'in William'ın kişiliğinin ve kariyerinin çeşitli yönlerine tanık olmaktan bazı önemli dersler çıkardığını varsaymak yersiz olmaz. Bu dönem aynı zamanda Frederick'in yükselme arzusunun, Amerikan toplumunun ona biçtiği ustalık kazanmaya başlamış olduğu mütevazi rolleri geride bıraktığı bir dönemdi. Williams gibi tanınmış, varlıklı ve saygın birinden alacağı bir tavsiye mektubuyla New York'ta daha uzun yıllar pekala özel uşak olarak çalışmaya devam edebilir, hatta bir evde kahyalık yapabilirdi. Ancak yaptığı işin yanında Frederick'in büyük bir müzik tutkusu da vardı. Üstelik onun bu tutkusu, müzik eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak gibi sıra dışı bir adım atmasına yol açacak kadar da güçlüydü. Yıllar sonra Frederick, Amerikalı bir konsolosluk görevlisine Alman müzik öğretmeni Hermann'ın tavsiyesi üzerine Avrupa'ya gittiğini anlatacaktı. Hermann ona özellikle Londra'ya gitmesini söylemişti. Frederick şarkıcı olmayı hayal ediyordu. New York'ta şan eğitimi almış olması siyahların ünlü kilise korosu mirasını yansıtıyor olabilir. Bu korolarla ana babasının Kohama Country'deki küçük kiliselerinde tanışmış olmalıydı. Alman öğretmene gelince bu kişi hakkında Frederick'in üzerinde çok önemli bir etkisi olduğu dışında bir şey bilinmiyor. Amerika'daki renk engelini atlayıp Frederick'i öğrenci olarak kabul etmeye hazır olması Hermann'ın yabancı oluşuyla açıklanabilir kuşkusuz. Frederick'in yeteneklerini geliştirmek için kaçabileceği bir yer olarak Avrupa'yı düşünmüş olması da bununla açıklanabilir. 1890'lı yıllarda New York City ile Londra arasında yoğun bir yolcu gemisi trafiği vardı. Hızlı ve ekonomik olan bu ulaşım aracı çok rağbet görüyordu. 1894 sonbaharında New York'tan her hafta binlerce yolcu taşıyan yarım düzine kadar gemi kalktı. Çok çeşitli çevrelerden gelen ve farklı gelir düzeyinde olan bu yolcuların büyük çoğunluğu güverte yolcusuydu. En ucuz seyahat etmenin yolu buydu ve burada işçisinden emekçisine ve toplumun alt kesimlerinden gelen daha başka insanlara yetecek kadar yer vardı. Ayrıca o dönemde uluslararası yolculuk bugün olduğundan çok daha basitti. Bilet alınıyor ve yola çıkılıyordu. Amerikalıların ülkeden çıkmak için pasaporta bile ihtiyaçları yoktu. Frederick 1894 sonbaharında görünüşe bakılırsa 9 Ekim'de Kuzey Alman Denizcilik Şirketi Lyotsun SS Len gemisiyle New York'tan ayrıldı. Varış noktası Kuzey Almanya'nın Bremen kentiydi. Ama geminin İngiltere'nin güney kıyısındaki önemli liman kenti Southampton'a uğraması bekleniyordu. Burası Amerikalıların tercih ettiği bir giriş noktasıydı. Len 16 Ekim'de 7 günlük olaysız bir deniz aşırı yolculuktan sonra rıhtıma yanaştı. Southampton'dan Londra'nın merkezindeki Waterloo istasyonuna doğrudan yapılan bir tren yolculuğu 2 ila 3 saat sürüyordu. Frederick'in Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik ortamlarda yaşamış olması Londra'ya gelmenin verdiği yenilik hissini biraz hafifletmişti. Aslında Hampstead Bayou yöresi ile Chicago arasındaki fark birçok bakımdan dünyanın İngilizce konuşulan iki büyük kenti olan New York ile Londra arasındaki farktan çok daha büyüktü. Ancak daha önemli bir başka açıdan Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasındaki fark bir geminin karanlık ambarındaki parlak güneş ışıkları ile yıkanan üst güverteye tırmanmak gibiydi. Zenci, renkli ve siyah sözcüklerinin İngiltere'deki anlamı ABD'deki anlamından farklıydı. Frederick Londra'da hayatında ilk defa geride bıraktığı ana yurdundaki çoğu siyah kardeşinin hiç yaşamadığı bir şey yaşadı. Beyazlardan merak, ilgi hatta sevgi gördü. Bunun sebebi Victoria dönemi İngiltere'sinin renklere kayıtsız bir sığınak olması değildi. İngiliz İmparatorluğu, Güney Asya ve Afrika uygarlıklarının tamamını ve dünyanın başka birçok yerini kuşaktan kuşağa sömürdü. Birleşik Krallık'ta İrlandalılara, Yahudilere ve başkalarına karşı ırkçılık yapıldı. Ancak bu dönemde İngiltere'de az sayıda siyah ve daha da az Amerikalı zenci bulunduğundan Frederick gibi insanlar şaşırtıcı ölçüde kabul gördüler. Özellikle yolu Britanya adalarına düşmüş Amerikalılar açısından bakıldığında bu çok şaşırtıcıydı. Kibirli İngiliz tutumunda görünüşte var olan çelişkiler ülkeye giren bir Amerikalıyı hayal kırıklığına uğratmıştı. İngiltere'nin önemli üniversite kentlerindeki okul balolarında zincirlerin genç aristokrat kadınlarla ve yüksek kesimden hanımlarla vals yaptıklarının vaki olduğu belirtilmişti. Oysa bu hanımların hepsi de sokakta tanıdık bir dükkan sahibini gördüğünde bunu belli etmeyi bile fena halde uygunsuz bulurdu. Başka bir Amerikalı ise Londra'daki şık bir restoranda kömür gibi kara iki zenci ile iki beyaz kadının görüntüsü karşısında dehşete düşmüştü. "Önce içimden derhal oradan ayrılmak geldi," diye itiraf etmişti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir sahneyle karşılaşmak söz konusu olamazdı. Ne var ki esefle bunu kabullenmek dışında yapabileceği bir şey yoktu. Londra'da bir zenci en iyi restoranlara gidebiliyor ve beyaz bir adamla aynı hizmeti görüyordu. Büyük bir Avrupa turu yapmakta olan ve çok geçmeden Monte Carlo'da Frederick ile unutulmaz bir karşılaşma yaşayacak olan tanınmış Amerikalı muhabir William Drysdale şöyle yazıyordu. Londra'ya ulaşan siyahi bir Amerikalı elinden gelse buradan bir yere gitmez. Burada ten renginin onun aleyhine en ufak bir etkisi olmadığı gibi tersine ilgi çekici bir çeşit yeniliktir. Eğer cebi delik değilse en iyi otellerde ağırlanır, kulüp ve pansiyonlara kabul edilir. Tiyatrolarda en iyi yerleri satın alabilir, atlı arabalara binebilir. Kısacası Londralı bir orta hizmetçisinin beyaz teni ve gül yanakları onda olsaydı yapabileceği her şeyi yapar. Burada yurdunda hiç olmadığı kadar insan yerine konur çünkü ona karşı bir ön yargı yoktur. Drysdale İngilizlerin Amerikalı siyahlara yaklaşımını onaylıyordu. Ayrıca güneydeki linç olaylarının barbarlığı ve Amerikalı beyazların siyahlara karşı genel acımasızlığı hakkında Londralılardan sayısız söyleyip dinlemişti. Bununla birlikte ahlak bakımından üstün davranışlarına aldanmayacak kadar İngilizleri tanımıştı. Amerikalıların kusurlarına ilişkin eleştirileriyle ilgili olarak şuna işaret ediyordu. İnsan çok geçmeden İngilizlerin özel bir esmer cinsini yani Doğu Hindistanlı esmeri tepeden tırnağa ve büyük bir zevkle hor gördüklerini keşfetmese bu eleştiriler daha etkili olurdu. Aşağı kasttan bir Hindunun İngiliz'in gözünde hayvandan farkı yoktur. Sokakta hasır üzerinde yatmaya, tekme tokat atılmaya ve pirinçle beslenmeye layık bir yaratıktır. Dolayısıyla hepimizin ufak tefek kusurları var diye bağlıyordu sözünü alaycılıkla. Frederick Londra'ya geldikten sonra müzik konservatuarı olarak hatırladığı bir okula girmek için başvurdu. Atlantik aşırı yolculuğunun parasını ödedikten sonra geriye çok az parası kalmış olmalıydı. Çünkü okul ücretini ve geçim masraflarını okulda çalışarak karşılamayı umuyordu. Ne var ki başvurusu reddedildi. 1890'lı yıllarda Londra'da Amerikalı siyahların nasıl bir tavırla karşılaştıkları konusunda anlatılanlar olmasaydı, Frederick'in ırksal gerekçeler nedeniyle reddedildiği düşünülebilirdi. Büyük olasılıkla söz konusu okul, çalışarak okumak isteyen bir öğrenciyi almak istemedi. Belki de yeterince yetenekli bulunmadı. Frederick'in İngiltere'de veya kıta Avrupa'sında müzik öğrenimi görmek için yeniden girişimde bulunmamış olması bunu akla getiriyor. Zamanla nasıl bir maceracıya dönüştüğü düşünülürse, kendi yeteneklerine inancı olsaydı, Frederick herhalde ilerleyen yıllarda başka bir okula kayıt olmaya çalışırdı. Bunun üzerine Leicester Square'de pansiyonculuğa başlamayı denedi. Demek ki müzik okulu başarısızlığı karşısında omuz silkmekle kalmayıp, cazip bulduğu bir kentte kök salmanın yeni yollarını bulmaya çalışıyordu. Üstelik bu, Chicago ve Brooklyn'de kazanmış olduğu deneyiminden yararlanma yönünde bir çabaydı. Peki Frederick ihtiyaç duyacağı parayı borç almak için Londra'da kime başvurabilirdi? Bunun yanıtı aslında bambaşka bir yerde olabilir. 8 Şubat 1895'te Louisville, Kentucky'de aşçı olarak çalışan India, Cuomo County'deki aile çiftliklerini $2000'lık bir borç karşılığında ipotek ettirmişti. Bu parayı aşırı yüksek bir faizle 2 ay içinde geri ödeyecekti. Başlarına gelen onca şeyden sonra bu toprağın nasıl olup da hala elinde kaldığı ve bunu niye ipotek ettirdiği bilinmiyor. Ancak Londra'daki iş girişimi için ihtiyaç duyduğu parayı Frederick'e sağlamak veya bu işi kurmaya çalıştığı sırada geçinebilmesi için bunu yapmış olabilir. Böyle bir düzenlemenin yapılmış olması akla yakın görünüyor. Öyle ya da böyle Frederick Londra'da boyundan büyük bir işe kalkışmıştı. Pansiyon planı gerçekleşmedi ve en iyi bildiği işlere dönmesi gerekti. Önce adını Tub olarak hatırladığı bir Alman restoranında, sonra Bayan James'in pansiyonunda çalıştı. Çok geçmeden Frederick, belki daha iyi bir iş arayışıyla veya dünyayı dolaşma arzusuyla ya da her iki nedenden dolayı İngiltere'den ayrılıp Fransa'ya gitti. Frederick'in Paris'e geliş tarihi aşağı yukarı tahmin edilebilir. Buraya Amerika'nın Fransa Büyükelçisi G. Epps Austin'ın Paris Emniyet Müdürü'ne hitaben yazdığı bir takdim mektubunu aldığı gün olan 12 Temmuz 1895 tarihinden kısa süre önce gelmiş olmalıdır. Mektubu Fransızca kaleme alan ve bu tür bir mektubun gerektirdiği standart ifadeleri kullanan Büyükelçi, 23 Roubaix'de ikamet etmekte olan Bay Frederick Bruce Thomas'ın kayıt işlemi için gittiğinde polis müdürü tarafından kabul edilmesi dileğini dile getiriyordu. Emniyet Müdürlüğü makamının görevleri arasında Paris'te yaşamayı planlayan yabancıları kaydetmek de vardı. Manş Denizi'nin iki yakasındaki Dover ile Calais arasındaki uzaklık yalnızca 50 kilometre kadardı. Calais Fransa'ya giriş limanıydı ve gemi yolcuları için buradan Paris'e tren seferi vardı. 1895'te Dover'dan Calais'e günde 3 gemi kalkıyor ve bu mesafe 2 saatten az bir sürede alınıyordu. Ne var ki Frederick için Fransa'ya taşınmak bazı açılardan İngiltere'ye taşınmaktan daha büyük bir altüst oluştu. Bir Amerikalı Büyük Britanyalıların İngilizce telaffuz ve deyimleri ilk başta yadırgasa da kullanılan dil aynıydı. Bu özellikle Amerika'nın en güney eyaletleri, Orta Batısı ve Brooklyn gibi birbirinden çok farklı yerlerindeki bölgesel farklara alışkın bir kulak için geçerliydi. Ancak 1890'lı yıllarda ve 20. yüzyılın başlarında dünyanın geri kalan birçok yerinde iş, yönetim ve kültür alanında Fransızca ikinci dildi. Yabancı bir yere giden tek dilli bir Amerikalı başlıca turistik otellerin dışında İngilizce konuşan birini zor bulurdu. Fransa'da veya kıta Avrupa'sında başka bir yerde yaşayıp çalışmak için Frederick'in hiç zaman kaybetmeden Fransızcayı öğrenmesi gerekecekti. Bunu yapacak yaratılıştaydı. Yeni deneyimler edinmek için tanıdık bir dünyayı terk etmeye hazır oluşu, iyi bir dil öğrencisi olacak kadar özgüvenli ve dışa dönük olduğuna işaret ediyordu. Frederick'in acilen Fransızca öğrenmesi gerekiyordu çünkü yine uşaklık veya kahyalık yapacaktı. Bu iş, işverenleriyle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmasını gerektiriyordu. İşverenleri İngilizce bilse bile hane halkı dışındaki insanlarla, söz gelimi dükkan sahipleriyle ve satıcılarla konuşabilmesi için Fransızca bilmesi gerekiyordu. Bazı belgelerde verdiği adreslere bakılırsa işverenleri varlıklı insanlardı. Adreslerin hepsi Paris'te Zafer Takı'na yakın lüks semtlerde bulunan günümüze de ulaşmış şık binaların adresiydi. Siyahlar İngiltere gibi Fransa'da da kabul görüyorlardı. Aslında bu dönemde Paris'te siyahlara karşı Londra'dakinden daha liberal bir yaklaşım vardı. Paris'e ilk kez 1905'te gelmiş olan Amerikalı siyah yazar, besteci ve entelektüel James Weldon Johnson'ın tepkisi Frederick'in hislerine tercüman olabilirdi. Fransa'ya adım attığım günden itibaren içimde bir mucizenin gerçekleşmekte olduğunun farkındayım. Hayata ve çevreye yeniden hızla uyum sağladığımın farkına vardım. Çocukluğumdan bu yana ilk defa olarak gerçekten de bir insan olduğum duygusunu yeniden yaşadım. Birdenbire özgürleşmiştim, her an rahatsız, güvensiz ve tehlikede olma duygusundan kurtulmuştum. İnsan-zenci ikiliğindeki çelişkiden ve bunun düşünce ve davranış bakımından beni mecbur bıraktığı sayısız manevradan kurtulmuştum. Bir yığın yasağa ve tabuya açıkça veya kurnazca ayak uydurma sorunundan kurtulmuştum. Küçümsemeden, hoşgörüden, tenezzül gösterilmesinden, acımadan kurtulmuştum. Yalnızca insan olmak gibi bir özgürlüğe sahiptim.